Ayrım 20.
Kediyi neredeyse işkence ederek sevenler de vardır. Onları unutuyor değilim. Ama kendi gücüne, gönlünü kandırmak için hayvanın ya da insanın canını yakanlar dışında en sert kedi severler bile bu köleliği bilir. Sonra günü gelir, bir sokulganlık karşısında, bir naz, bir cilve karşısında kendi usancımızı ya da ilgisizliğimizi kedilere öykünerek gösteriveririz. Kedi şaşırır. Oyunun kuralı, baştan kabul edile gelmiş kuralı, kedinin kedi, insanın da insan olması değil midir? 2A. Yıllarca kafamı uğraştırmış bir öykü vardı. İngiliz kırtasiyeciliğinin katı kurallarına boyun eğerek British Museum'dan uyuşturucu sessizliği içinde ayrıntılarıyla bir daha okuduğum bir öykü. A. Huxley'de çok ilgilendirmiş, bir deneme, bir de plak zarfı yazısı yazdırmış ona. 1B. İş şuna gelip dayanıyor. Bir kediyi sevişimizde, kedinin bencilliği karşısında kendi üstünlüğümüzün tanrılara yakışır hoşgörüsü, bağışlayıcılığı, yargılayıcılığıyla çıkarız. Aşılmaz, ötesine geçilmez, düşünülemeyecek büyüklüğümüz her kusuru bağışlarken o kusurları işleyeni de bir yandan ezer. Ama bu yükseklik, hiçbir şeyin sarsamayacağı bu tanrısal gönül yüceliği, gördüğü, görebileceği sevginin bir kırıntısından bile yoksun kalmamak kaygısı içinde, başta sevdiklerininki olmak üzere, herkesin kırıcı da olsa her yaptığına eyvallah diyen, kimseyi gücendirmemek, kırmamak, kendinden uzaklaştırmamak karabasan içinde kıvranan, kendini herkesin en altında gören kişinin zırhı olamaz mı? Öyle düşünülürse çok şey anlaşılır hale gelir. Bu sevgi türü bir eşitsizliğe dayatılmıştır, bir temel eşitsizliğe. Oysa sevgiyi hep eşitlik terimleri içerisinde düşünür, tasarlar, düşleriz. Bencil, tekelci duygularla bu eşitliği biz alt üst ettiğimiz zaman bile karşımızdakinin her hatasını bu eşitliği bozan bir davranış diye görüp mutsuzluklara düşmez miyiz? Haksızlığa bozulmak temelde eşitliğe inanmak değil mi? 2A. 16. yüzyılın ikinci yarısında doğan, yüzlerce yıldır yaratılarının soluğu bir yel gibi esen 3-4 kişiden birinin öyküsü. 1B. Belki de en mutlu masal, birbirlerine saygı duymuş, birbirlerini sevmekte gerçek eşitlik tansına ulaşmış ya da ulaşmaya çalışmış sevgililerin masalı. Bir araya gelmeleri için ölmeleri, gömülmeleri gerekmiş de olsa. Öğrenilecek başlıca erdem belki de bu eşitliktir. 2A. Oysa o adam eşitsizliğin iki kutbu arasında yaşamını tüketirken seslerden kurduğu dünya eşitliği gerçekleştiriyordu kendince. 1A. Bu masalı yazmaya karar verdiğimde göz önünde tutmak istediğim örnek çil gözlü yontunun ardındakiydi. Biri yaşını başına almış, uslu, görgülü, dinginliğin erdemine ulaşmış, öteki de torlar toru, güzelliğiyle dünyaya bir gerekçe sağlasın diye doğmuş sanılardan, bir sarmaşık gibi yapışıp saran iki kişi arasındaki ilişki. İlkini yıllardır tanıyordum, bir bakıma az, bir bakıma iyice. Ötekini ise ancak birkaç mektubun birkaç satırında. Mektuplarda adı Kedi diye geçiyordu. Neden sonra, yani yıllarca sonra kendisini de gördüm. İnsanlar arasındaki adını da öğrendim. Böyle bir ilişkinin anlatılması gerekir diye düşünüyordum. Günlük, gündelik ayrıntılarıyla, olguların nedensel zincirleriyle değil, öylesi çok anlatılmıştır bugüne değin. Her ilişkinin mutlu anları vardır, çukur yerleri vardır. Ama bir ilişkinin bozulmadan, için için çürümeden ya da çürümeye başlamaksızın yıllarca sürdürebilmesinin ne büyük bir başarı olabileceğini bilenler, böyle bir başarının yazılmasını, övülmesini herhalde gereksiz görmezlerdi. Başlangıçtan beri bir kedi vardı ortalıkta, bir de kediyi seven. Yaşamı boyunca ufak tefek bir iki kişiyi becerebilmiş, buna karşılık en önemli saydığı işlerden birinde başarısızlıktan başarısızlığa gitmekten başka bir şey yapamamış bir yazar. Bir peri masalı yazmaya niye özenmesin? 2A. 16. yüzyılın ikinci yarısında doğan adam seçkinlerden biriydi. Daha doğduğu anda. Bu tür seçkinliğin yasalarını, kurallarını çabuk çiğnedi. 3-4 çağdaşının seçkinliğe ulaşmasıysa ilk bakışta bilinçli payının küçük kaldığı bir yazgının güdümüyle gerçekleşmişe benzer. 2B. Sevişmenin aşırılığından öldüğü söylenen bir ilk kocanın ardından 20 yaşındaki odulun koynuna girmesi, karısının 2 yıl süreyle kendisiyle yetindikten ya da yetinir göründükten sonra yatağına aldığı delikanlıya 2 yıl boyunca göz yumması ya da göz yummuş gözükmesi bu yazgının ilk cilveleriydi. Sabrı nedense 2 yıl sonra tükenecek yurdunun özellikle bölgesinin değil, yalnız o çağda bugün de göreneği olan namus lekesini kanla temizleme, dolayısıyla temize çıkma işlemini uygulayacaktı. Musiki yazar gibi. 2C. Ne ki öykünün böylece anlatılışında kaynayıp giden bir şey var. O günlerde o ülkede böyle işler gizli kalmadığına göre 2 yıl boyunca kendisine türlü adlar yakıştırılmasına, aşağılayıcı türlü davranışlar gösterilmesine katlanışı nasıl olmuş? Her şeyi bilir mi davranmış, bilmez mi? Aldırışsız mı görünmüş, işe deliliğe mi vurmuş? Olanı biteni en son öğrenen kocadır. Oyunundaki kocaya mı çıkmış, cana kıymaktan tiksindiğinden ya da karısına sevgisinin büyüklüğünden mi den vurmuş? İçimdeki yaranın azgınlığı karşısında toplumun, çevrenin deyip ettikleri vızıltı kalır mı demiş. Kucağına verilen çocuğun kendinden olmadığını düşündüğünü, sezdiğini, belki de bildiğini belli etmemiş mi? Yoksa çözümlerin en kolayına, en gaddarca tınıyı vermek için aylar boyu kafa mı patlatmış? 2B. Bilinen şu. Evlendikten 4 döşek ortaklığına zorlandıktan 2 yıl sonra yanına 3 uşağını alıp karısıyla sevgilisini bastırıyor, yattıkları yerde öldürtüyor onları. 2C. İmdi bu olaydan sonra kaçıp aylarca konaklarından birinde gizlenişini anlamak için o çağın töresini göz önünde tutmak gerek. Öldürdüğü için kovalanmıyor, can alışının cezasından kaçmıyor. Öldürmekte geç kalmıştır, hem de nasıl. Ama karısının da, karısının sevgilisinin de ailelerinden, soylarının soplarının öcünden kaçıyor. Çünkü bir soyluyu ancak bir soylu öldürebilir. Karısıyla sevgilisini öldürmek hakkıdır ya, kendi eliyle öldürmemiştir onları, uşaklarını öldürtmüştür. Bunu da gizlememiştir. Bu soylular kuralını çiğnemesi yanı sıra ikinci çocuğunu, kendinden olmadığını düşündüğü çocuğunu da ortadan kaldırtmıştır. 2B. Bu olaydan 4 yıl sonra yeniden evlenecek, karısının kentine, o kentin hükümdar sarayına, ağa konağına gidip yerleşecektir. Kentin siyasal güç dönemi gerilerde kalmıştır. Yapılacakların çoğu yapılmış, önemin ölümü gelip çatmıştır. Ama bugün batımında söz sanatlarıyla ses sanatları o kentte kale kurmuştur. En uzak ülkelerin araştırıcı kafaları, kalın taş duvarlarıyla masal bahçelerini inanılmaz bir uyumun güzelliği içinde yollar boyunca yayan bu kentin yan sokaklarındaki küçük evlerinde, yakın bölgelerden kalkıp gelmiş seçkin başka sanatçılarla komşuluk içinde oturup çalışmaktadır. Dilde, sözde, seste yeni olanakların, yeni biçimlerin, yeni kurguların arandığı bu dönemde bizim adam da sevrilecek en büyük ustalardan biri olacaktır musikiyenin. 3A. Sanatçıların yaşamı değil, yaptıkları önemlidir deriz kolaycacık. 2C. Musiki, daha önceki birçok çağda olduğu gibi, bu çağda da temelini insanın yüreğinde, nabzında, yürüyüşünde, gırtlağında, ellerinde, ayaklarında bulduğunun bilincindedir. Saat dişlileriyle zembereklerinden çok daha şaşmaz bir ölçüdür hala, insanların içinde, işinde, bilginlerin deneylerinde. 3A. Hiç değilse belli bir açıdan bakanların birçoğu der bunu. Ne ki kimi sanatçı söz konusu oldukta yaptıklarının arasında yaşamları ya da en azından bu yaşamın birkaç bölümü de var. 1A. Yaşlısı bu ilişkiye girerken ne getiriyordu yanı sıra? Geniş görgüsünün eğiticiliğini, bir şey istemenin, istediğini gerçekleştirmek üzere gösterilmesi gereken çabanın bilincini. Kedi eğitilecekti, eğitildi de. Kedi, eğitilesiye olan biten bu anlatının zaten dışında kalır. Önemli olan eğitim, kalıba girerken kuralları, yasaları öğrenirken kendi olmayı da öğrenmek, öğrenebilmek. Yıllar sonra bir gün geldi. Kedi baskıdan usandı. Bunca yıl bu baskıyı seve seve kabul etmiş olması iyi bir şeydi. Baskı dediğinden usanması da iyi bir şey. Bu durumda ya başını alır gider ya da ilişkinin çerçevesini bozmamış görünerek içinde istediği gibi davranmaya kalkışırdı. Önce ikincisini yaptı. Bunca yılın emeğini, karşılıklı emeğini yerle bir ederek. Ondan sonra başını alıp gitti. Ondan sonra da döndü bütün bağımsızlığıyla. Bu arada ne yapılıp yapılmayacağını, nelerin yapılabileceğini, yapılamayacağını ikisi de öğrenmiş oldu. Büyük işler de küçük işler gibi her gün eklenen bir taşla örülür. Ölüm de her gün örseleni veren bir taş kıyıcıyla gün gün ardına, gece gece ardına dokunur. Ölümün büyüğü de küçüğü de. 2C. Bundan sonrasını biraz uydurabiliriz. 2B. Gesualdo, Ferrara sarayına iç güveyi girdikten 19 yıl kadar sonra ölecektir. İster bu sarayda kalsın, ister konaklarından, köşklerinden birinde, birkaçında vakit geçirsin, kapanıp kalsın, insanlardan kaçsın. Çocuklarından yana yazgısı kör. Kendisini seveni de ölüyor, anasının öldürtüldüğünü unutamayanı da. Ayrıca bir kızının kötü yola düştüğü söylenir. 2C. İkinci evliliğinin de pek başarılı olmadığı düşünülebilir kimi bakımdan. Ama bir incelik daha bulunabilir yaşamında. 2B. Özel olarak yetiştirilmiş bir uşağı var hep. Bu uşağın görevi efendisini kamçılamak. Yaşamını anlatanlara bakılırsa çağdaşlarından pek ünlü bir başkası ayıp kaçmasın diye mi? Belki de Latince bir şeyler söylüyor bu kamçılanmayla ilişkili olarak. Kamçılanmadıkça Gesualdo, Cacaro non poterat. 2C. Gençliğinde işlediği suç, yaşamı boyunca işlediği suçlar bu adama rahat yüzü göstermemiş. Bunların kefaretini ödemek üzere bir insanın özel olarak tutulmuş bir uşağı da olsa kendini kamçılatması iç sızlatıcı bir şey. Ama bu ne kadar iç sızlatıcıysa da kamçılanmadan kakasını edemediğini öğrenmekle, çağımız ruh hekimliğinin gündelik düzeyine inivermekle bir o kadar azalmaz mı ilgimiz? 1A. Avcının avına duyması gereken saygı hanedir unutuldu. Av avcıya boyun eğer ya da eğmez ama saygısızca davranır mı? İlişkinin kuralı baştan bozulmuştur. Saygısız bir av bu durumda kendini av değil de avcı görüyordur gerçekte öyle diyelim. İlişki ters yüz edilmekle mi kalmıştır? Sanmıyorum. Bana kalırsa ortadan kalkmıştır. Ortalıkta çatışmaktan, ezişmekten başka bir şey düşünmeyen iki yaratık kalmıştır. Bu av-avcı ilişkisi de baştan beri masalların ister kapalı ister açık sürekli konularından biri oldu. Kendini avcı sanarak yaşayıp gidenlerin karşılarında av kalmadığını, kendilerinin de avcı olmaktan çok çıktığını ansızın fark etmeleri beni çok düşündürdü. 2C. Kamçılanışını, musikiyesini ne ölçüde etkilemiş olabilir? Orasını bilemem. İlginç olan bunca acı çekmiş, doymayıp kendi kendine acı verdirmek için uşak tutan bu adamın öldürtmek için de uşak tutmuş ya, kısacık, hafif, oynak metinlere ses düzmesiydi. Her sesin hakkını eşitlik içinde gözetmesiydi. Ses düzeninin bir döngüye, seslerin özgürlüğünü sınırlandıracak bir birleşim biçimine dönüşmesinden kaçınması, yürümek olmayan, ardına bakmaz, geçmişi ansımak istemezmiş gibi yürüyüp gitmek olmayan her şeye sırt çevirmesiydi. 1A. Doğunun yerleşe gelmiş anlatı biçimlerinden biri, kutu kutu içinde, çerçeve çerçeve içinde anlatış. Beni oldum olası düşündürmüş, kışkırtmıştır. Orada da yürünüp gidilir ama çoğu zaman dönülürdü. Dönülmeyen durumlarda bile biçimin sevimi, ilginçliği okuru doyurur. Geri döner gibi yapıp ileriye atlayanlar, işi daha öteye götürenler de görülmüştür. Ama bu anlatı biçimi kutuların, çerçevelerin en içindekine yönelmiş gibidir. Bir çekirdeğe vardıracaktır okurunu. Tatsız da olsa, yenmez de olsa bir sonraki ağaca giden yolu açabilecek, yemişin eti yeni yeni ulaşabilecek bir çekirdeğe. Bu kutular, çerçeveler yazıyı bir parça olsun çizgisellikten kurtarır. 2C. Gesualdo'nun gönlünde, yaşam öyküsünde gizli kalmış birkaç sevi olmamış mıdır acaba? Sevgiye saygısızlık acısının payı yok muydu acısında? 3B. Buna karşılık bir yerlerde gördüğüm, aksarmakla yetindiğim bir alıntı. Bakanla bakılan, sevenle sevilen, avla avcı arasında eşitlik kurulması yollu her türlü hevesin ne kadar boş, kısır, çorak olduğunu kafamıza kakacak bir şey değil mi bu? Eşitlik diye düşünmek isteriz gene de. Karşılıklı bir eşitsizlik gerçekliğinin içerisinde kurulabilecektir belki. 1A. Bu dünyadaki varoluşumuza, bu varoluşun sürüp gitmesine hiç şaşmıyor gibiyiz. Masallar bu rahatlık karşısındaki şaşkınlığımın sonucu. Duvarlar örülür hep. Hastalarla sağlamlar, suçlularla suçsuzlar, azınlıktakilerle çoğunluktakiler arasında. Duvarları hep onlar örmektedirler. Öyle der çıkarız işin içinden. Duvarı hangi yandakilerin ördüğü her zaman geçerliğini koruyan bir soru. Niçin ördüğü de. Ama bu duvarları da kullanarak çizdiğimiz kimi çerçevenin sürekliliğinin güvencesi nedir ki? 2A. Yeşil gözlü kediyle eğiticisi arasında saygı katında eşitlik ne zaman kuruldu? Dostluğun avutucu sağlamlığına seviden çıkıp ne zaman varıldı? O çok eski masalı anıştırma gereğini işte burada duydum. İnsan elinden çıkma yapıtların öğeleri arasında yetkinliğin ölçüsü olacak bir denge gözetilmesi öteden beri sürdürülmüş bir kaygıdır. Ama ben o masalda bu kaygının da önüne geçmiş bir başka kaygı sezerim. Tanım gereği yaratıcıyla yaratı arasında var olan eşitsizliğin bir gün bozulabileceği umudunu sezdirmek kaygısını. Masaldaki yontu yaratıcısının hoşuna giderken, yaratıcısının gönlünü kaparken bile bir yaratıdır, yaratıcısının malıdır. Yontucu yontunun canlanmasını, dile gelmesini isterken, bu dileğinin gerçekleştiğini görürken bile yontunun efendisidir. Ama ondan sonrası, tanımına uygun olmaktan çıkıveren yontu yoktur artık. Yapıtla yaratıcısı arasında hiç değilse dışarıdan bakanın sezebileceği bir eşitlik kurulmuştur belki de. Mutluluk diye geldiğimizin çiğnenmekten ya da çiğnenmekten haz duyma anlamına gelmesi gerekmediğini öğrenmek nasıl da güç geliyor birçoğumuza. Oysa böyle bir eşitliğe ulaştığımız anda bile çevremizde kıpırdamaz belleğe geldiklerimizde bir kıpırtı, bir deşik. 4. Korku, örtmeye en yatkın olduğumuz kirimiz, gizlemeye en çok uğraştığımız kokumuzdur. 1A. Masallar, alışılagelmiş bir düzen içinde, gerçekte her gün yineleyip durduğumuz birkaç devinime bile alışık olduğumuz söylenemez ya, bir takım temel olguların, kabaca da olsa, yineleneceğini düşüne gelmenin yaşamı kolaylaştırır gibi olmasından başka bir dayanağı yoktur bu alışılagelmişin. Alışılagelmiş bir düzen içinde akıp giden yaşamın. Yaşamın inişli yokuşlu akıp gittiği imgesine gereğinden çok bel bağlarız. Unutmamalı. Alışılagelmiş bir düzen içinde akıp giden yaşamın bir yerinde bu düzen, bu alışılmışlık dokusunun yırtılıvermesinden ortaya çıkmıştır hep. Bilgiyi niçin kullandığını unutanlar, güçsüzlüğünü güç sananlar, sevgiyi bayatlatanlar bu dokuyu yırtarken korku ördüğümüz duvarların iki yanında da dura durur. 1977. 13. Birbirimizi anlamasını anlayabiliriz ama kişi ancak kendi kendini kendine açıklayabilir. Ölmüş bir yazarın gezi anılarını kimse yazamaz. Kendi anılarımı onunla paylaşarak yazamayacaklarını, kimseye anlatamayacaklarını ben yazayım dedim. Aylarca önce tanıştığımızı, o kentte buluşmak üzere iki gün önce ayrıldığımızı, aramızdaki bağ birçok sınava dayandığı için gezmenler düşünülerek yarı yarıya geçmişten çıkarılıp tozları silkelenmiş, yarı yarıya da uydurulmuş bu gülünç, sözüm ona geleneksel bilmem kaç yüzyıllık oyuna, karşı takımlarda katılmaya karar verdiğimizi yazsaydım, onu ya da aramızdaki bağı gerektiği gibi yaşatmış, iç gerçekliğine yaraşır biçimde tanıtmış olmazdım diye düşündüm. Dile getirmek isteyip söylemekten çekindiklerimiz vardı. Söylemeye kalkışıp çekingenliğimizle anlaşılmaz, tanınmaz bir kılığa soktuğumuz düşüncelerimiz, duygularımız vardı. Bir şey söylemeksizin birbirimizi anlayalım istiyor, birbirimizi suskularımız içinden anlamamızı bekliyorduk birbirimizden. Bildiklerimi onun gözüyle anlatmakta ne ölçüde başarılı olabildim? Gerçekliği, gerçeklik bellediğimizi, onun sözü, onun yoldamıyla yazıya ne ölçüde aktarabildim? Uzun boylu olan, kumral saçlı olan oydu. Benim tarihçi olduğum gerçek. Gerisinin çoğunu şu bozkır şehrine tepeden bakan bir geniş pencerenin önünde yazı yazarken, solumdaki yatakta uyurken ya da masa ile yatak arasında sırtını pencereye vermiş koltukta kitap okurken düzdüm. Orada onunla birlikte ölen güz burada bitmedi daha. Kışa epey var sanki. Ama demir rengi bir deniz gitmiyor gözümün önünden. Bahçeden çıktığımız sırada kent takımının onun yüzünden oyunda yenilmesine öfkelenerek kendisine saldıran adamın önüne kendimi atabilseydim, düşüp o arabanın altında kalmaz ölmezdi. Ben de ölmezdim o zaman. Kentin sinliğinde üzerine toprak dökülürken ben hangimiz, gömülen hangimiz diye sordum kendi kendime alçak duvarın üstünden o demir rengi denize bakarken. Sorunun yanıtını bulamadım daha. Kollarında can verdi. Şimdi ardından yaşayıp gitmek neye yarar? 1972. Kitabın sonu. 19 Temmuz 1999.